Para kazanmanın bin bir türlü yolu var. Bizler Ahmet Caner, Burak Seyman ve Kadir Köymen, 3 girişimci ve ihracatçı, bu podcast'te size sıra dışı ve ufkunuzu açacak işlerden bahsediyoruz. Bin bir iş başlıyor.
Bin Bir İş'in 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Seyman. Bu bölümde İtalyan bir şefin makarna yapma atölyesini dijital bir kursla ürünleştirerek nasıl sattığını inceleyeceğiz. Detayları konuşmak üzere sözü Ahmet Bey'e bırakıyorum.
Evet, bu hafta aslında geleneksel ihracatın, ihracatın dışında farklı bir kavramın temasını incelemek istiyoruz. Yani burada örneğini vereceğiz. Evet. Bu da hizmet
ben
ihracatı.
Ben de linki bu
hizmet
arada
ayarlıyorum. Hizmet ihracatın ne olduğunu izleyeceğimiz bir videoyla aslında anlatmaya çalışacağız. Bu hizmet ihracatı kavramı son dönemde daha da gelişen bir kavram. Kadir, istersen videoyu izleyelim.
Bir saniye rica ediyorum. Evet, şimdi geldi.
Dünyanın dört bir yanına her gün yüzlerce ürün ihraç edebiliyoruz. Peki ya tarih? Mesela Türkiye'de çekilen diziler dünyada reyting rekorları kırıyor, duygu ihraç ediyoruz. Yazılımcıların geliştirdiği bir uygulamayla saniyeler içinde zeka ihraç ediyoruz. Dünyada Türk doktorlarını ve hastanelerini seçen insan sayısı artıyor, iyi yaşam ihraç ediyoruz. Turizmde dünya lideri ülkelerle yarışıyor, kültür ihraç ediyor. Türk mutfağı, dünya mutfakları içindeki haklı konumuna ulaşıyor, lezzet ihraç ediyor. Üniversitelerimiz uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih edilenler arasında yer alıyor, bilim ihraç ediyoruz. Liman işletmeciliğinde deneyimi asırlara dayanan ülkemiz, şimdi daha büyük kazançlara demir atıyor, güven ihraç ediyoruz. Eşsiz konumumuz ve güçlü insan kaynağımızla lojistik sektöründe rekorlar kırıyor, profesyonellik ihraç ediyoruz. Uluslararası alanda kazandırdığımız mimari eserler ayakta alkışlanıyor, ustalık ihraç ediyoruz. Dünyada en çok noktaya ulaşan hava yollarımızla konukseverlik ihraç ediyoruz. Banka ve sigortacılıkta ülkemizi temsil eden kurumlarımızla değer ihraç ediyoruz. Başarılarıyla dünyada ses getiren sektörlerimiz, genç ve yetenekli insan kaynağımız, değerli markalarımız, devletimizin ve milletimizin de katkılarıyla çok daha büyük başarılara imza atabilir, güçlü bir gelecek inşa edebiliriz. Hizmet ihracatı geleceğimiz. Hizmet İhracatçılar Birliği.
Evet, bu video kaç izlenmiş diye de insan hemen merak ediyor. Merak edenler hiç beklemeden ben cevap vereyim. Bu video 60 defa izlenmiş.
Hadi evet. Orada iki abone var da bir tanesi Hizmet İhracatçılar Birliği'nin kendisi, ikincisi de benim galiba.
Hemen biz de şu anda daire 101 olarak hemen abone olalım. Ben de şimdi abone oldum. 3'e çıkar birazdan. Ama inanılmaz bir videoydu. Çok güzel bir başlangıç oldu.
Şimdi bu videoda aslında çok hoş bir şekilde genel olarak hizmet ihracatı anlatılmış. Hizmet ihracatının alt başlıklarına da birazdan gireriz. Sen ne hissettin bunu izleyince? Ben onu merak ediyorum.
Ya yani ihracatın bin bir yolu olduğunu türlü türlü şekillerde hatırlatıyor. Tabii bu da yeterli değil. Bu videoda da yeteri kadar anlatmıyor. O kadar çok yine başka çeşidi ve alt çeşidi var ki hepimizin tek tek duymaya ihtiyacı var gerçekten. Detaya inmek istemediğimiz için belki de ya da zaman kaybettirir diye düşündüğümüz için tek tek bahsetmiyoruz. Hakkını veremeyeceğimiz için belki de genelleyerek konuşuyoruz hep. Ama burada yani şunu fark ettim. Daha çok örnekler vermeye ihtiyacımız var. Bu videonun da o anlamda güzel yani örnekler verdiği için.
Şimdi evet. Geleneksel ihracat uzun yıllardır zaten yapılıyor ve aslında bunun devlet nezdinde ve sektörler açısından bir kültürü oluştu, bir geçmişi oluştu ve insanlar bugün biz beyaz eşyada güçlüyüz, otomotivde güçlüyüz, halıda güçlüyüz, mücevheratta güçlüyüz ve dünya katıldığımız fuarlar, ürettiğimiz ürünler birçok şeyle, yani ürün bazında birçok şeyle Türkiye'yi tanıyor. Ama diğer taraftan aslında ürün ihracatı kadar önemli, hatta son 10-15 yılı düşünürsek, hizmet ihracatının içine yazılımı da dahil edersek, üründen çok daha gelir getiren, çok daha fazla gelir getiren, çok daha hızlı tüm dünyaya ulaşan dijital ürünlerde aslında hizmet ihracatının içine giriyor. Kabaça hizmet ihracatı dediğimizde yazılım, oyun, film.
Ahmet, tamam anlıyorum. Yapmaya çalıştığın şeyi anlıyorum. Şimdi hani ihracatçılar kendi arasında iki takıma ayrılsınlar. İşte hizmet ihracatı yapanlar ve donanım ihracatı yapanlar var. Kim daha üstün yarışı olsun? Tabii bu sırada millet kazansın, ülke kazansın. Yok işte hele sen yazılımı kendi takımına aldıysan, yazılımı da hizmet ihracatını aldıysan tabii zaten eliniz çok güçlü. Şimdi donanım ihraç edenler ne yapsınlar? Kutu kutu, paket paket, nereye nasıl yetişeceğiz yazılımla, nasıl kapışacağız yani? İyiymiş ama ben yazılımı açısı hizmet ihracatımı emin değilim şey bakımından. İşte tanım çok enteresan. Bir insanın hizmet etmesi mi hizmet ihracatı, yoksa her türlü hizmet mi, yani sermaye falan gibi bir şey mi? Ya da hizmet derken kiralamaktan mı, kiralayarak para kazanmaktan bahsediyoruz, yoksa satmanın da satarak da hizmet ihracatı var mı? Tanım biraz garip. Yani isteyen istediği gibi şekillendiriyor mu? Tam onu da ben de bilmiyorum ama. Ama eğer yazılım da içindeyse hizmet ihracatının muhteşem bir kısmı demek ki, yani çok güçlü.
Şimdi fiziksel yani bu konu gerçekten çok böyle hani su kaldırır bir konu, onun için oraya girmeyelim. Yani ben şöyle çok basitçe hani elle tutabildiğimiz her şeyi biz geleneksel ihracat, diğer kalanları hizmet ihracatı olarak teknik olarak diyelim tanımlıyoruz. Ama bizim burada teknikle uğraşacak vaktimiz yok. Her zaman yaptığımız gibi aslında biz bireysel olarak mikro düzeyde nasıl ihracat yapabiliriz, bunun üstüne konuşacağız. Ama genel çatıyı bilmek de geleneksel ihracat, e-ihracat, hizmet ihracatı nelerdir? Özellikle bu tanımı bilmemizin önemi şundan bize bir motivasyon vermeli. Hizmet ihracatına normal geleneksel ihracat kadar, hatta daha fazla desteği var ülkemizin. Tabii dünyada da bütün ülkeler bu alanda çok ciddi destekler veriyor. Bu birbirini tamamlayan, hani ürünle hizmeti birbirini tamamlayan şeyler olarak düşünebiliriz. Bu destekler konusunda veya ülkelerin ne yaptığını araştırırken de hizmet ihracatı başlığını kullanmak önemli. Biz genel olarak bugün aslında bir deneyim turizminde alt bir kategori olan atölye.
Onu ekrana veriyorum o zaman. Evet. Ekranda şu anda Culture Trip diye bir siteye girdik. Oradayım ben şu anda.
Oraya gelmeden önce ben şunu eklemek istiyorum izninizle Ahmet Bey. Geleneksel ihracat ile hizmet ihracatının biraz önce birbirini tamamlayan iki parça olduğunu söylediniz. Burada şunu söyleyebilirim. Binbir İş'in de zaten konsepti bakımından bunu değerlendirebiliriz. Bireysel olarak siz geleneksel ihracata başlamak isterseniz önünüzde birçok kat etmeniz gereken mesafe çıkabilir. İşte örneğin o ürünü bu gümrükten çıkarırken neler yapmak gerekiyor? Veya müşterinin bulunduğu ülkede depolayacakken neler yapmak gerekiyor, hangi vergiler ödemek gerekiyor gibi. En başta zaten ürünü üretmeniz gerekiyor. Yani geleneksel ihracat aslında biraz daha uzun mesafeli bir iş. Ama hizmet ihracatı tarafında siz bugün yurt dışına nasıl bir değer sunabilirim diye, benim bugün yapabildiğim, ülke içine sunduğum veya etrafıma zaten hani bir şekilde yardım ettiğim herhangi bir konuyu yurt dışına nasıl sunabilirim diye bir sorgu yaptığınız zaman, sorguladığınız zaman otomatik olarak sizin yapacağınız iş hizmet ihracatına giriyor. Bu hizmet ihracatını da yani yapacağınız işi de daha önce konuşmuştuk. Fiverr veya Upwork gibi bir web sitesi üzerinden veya biraz sonra inceleyeceğimiz bir web sitesi üzerinden yapacağınız ettikten sonra yani ben bu işi şu şekilde yapabiliyorum dedikten sonra doğrudan başlayabileceğiniz bir iş. Yani bugün bu podcast'i veya daha sonra dinledikten sonra ya ben aslında ne bileyim mesela İngilizce Türkçe çeviri yapabiliyorum dediğiniz andan itibaren Fiverr'a bir tane bununla alakalı iş açıp doğrudan hizmet ihracatına başlayabilirsiniz. Burada yani aslında giriş bariyeri en düşük olan şu an ihracat yöntemi hizmet ihracatı.
Evet, bu da çok önemli bir fark.
Tabii biz burada tekrar bireysele dönelim istersen Kadir. Çok basit örnekler vereceğim bu videoyla ilgili. Hizmet ihracatını kim yapıyor? Evet, bu platformda, herhangi bir platformda grafik tasarım yapan bir arkadaş Upwork veya freelancer.com'da yurt dışına çalışıyorsa hizmet ihracatı en küçük birimdir. Animasyon yapıp yurt dışına satıyorsan hizmet ihracatı. Bizim son dönemde aslında hayatımızda olmayan mesela özellikle saç ekimi yani sağlık için gelen herkes bir yerde buraya gelip bu hizmeti alıp gidiyorsa bu bir hizmet ihracatı ki İstanbul'da hiç şahit oldunuz mu bilmiyorum daha önce de sohbet ettik. Bu işle ilgili sadece bu işle ilgili oteller var Taksim'de birinde ben kaldım. Hatta yani ben o an çok idrak edemediğim için yani otelin içinde sürekli kafa bandajlı birileri var yabancı. Ben bir an şey düşündüm ya hani bir olay mı oldu? Bu otelde bir kavga mı oldu? Böyle 3-5 saniye böyle bir idrak edemedim. Çünkü sürekli yani karşılaşıyorsun. Kafada sargı var. Sonra resepsiyonda hemen kenarda özel bir banko açılmış. Ve burada tabii bir tur paket var. 4-5 günlük. Neden insanlar buraya geliyor? Özellikle Körfez bölgesinden. Bizim sağlık sektörümüz bu konudaki başarımız çok yüksek olduğu için ziyaret edip gidiyor. Bu da bir hizmet ihracatı.
Evet.
Mimari projenin yurt dışına satılması, bir danışmanlık hizmeti, işte bunların alt kırılımlarında bir sürü daha detay var. Ve herkes bu anlamda baktığında aslında ben ihracata evet biraz önce Burhan dediği gibi ya ürün bulup bunu belli yerde sergileyip paketleyip kargolamak yerine aslında çok daha küçük bir birimde iyi yaptığı bir şeyde ihracata başlayabilir. En geçerli örneği de herhalde Udemy'dir veya bu tarz online eğitim platformudur. Yani bugün kendine güvenen bir konuda uzman olduğunu, bunun da talep gördüğünü düşünen herhangi biri buraya bir saatlik bir kurs düzenleyip bunu satmaya başladığı anda aslında ihracat yapıyor, hizmet ihracatı yapıyor diyebiliriz.
O zaman bu örneğe geçelim. Çünkü bu örnek bayağı dediğin şeylerin canlı bir örneği. Bu web sitesi. Culture Trip.
Tabii burada yani şöyle, istersen şöyle yapalım. Benim son gönderdiğim linkte İtalyan bu resimde ifade ediyor zaten. Burası yurt dışına giden, seyahat eden birinin veya Türkiye'ye de gelen biri olabilir bu kişi. Otel rezervasyonun yanında yapmak istediği herhangi bir aktiviteyi önceden satın alabildiği bir portal. Yani son bu bunun asıl çıkış noktası deneyim turizmi. Airbnb de bu konuda Airbnb Adventures açmıştı. Yani daha basitleştirirsek şöyle oluyor. Ben Barcelona'ya gideceğim. Otelimi ayarladım. Diğer uçağımı ayarladım. Ama özellikle bir iş seyahatlerinde mesela bir boşluğum var yarım gün. Klasik tur dışında ben oranın halkıyla veya oradaki geleneksel lokal sanatçılarla, esnafla veya her türlü daha geleneksel turist hizmetlerinin dışında bir etkinliğe katılmak istiyorsam bundan 4-5 sene önce böyle bir hizmet yoktu. Ama şu an istersen bir makarna atölyesine katılabiliyorsun veya yemek yapma atölyesi olabilir, peynir yapma atölyesi olabilir. Biz bu örnekte şunu seçtik. İtalya'da herhangi bir şehre gittiğinizde ki burada Roma. Roma'ya gittik ve ben makarna yapmayı oradaki 50-60 yıllık bir esnaf diyeyim, ustasından, şefinden öğrenmek istiyorum. Ve şu an bunu buradan rezervasyon yapıp, ücretini ödeyip İtalya'ya gittiğimde de bu atölyeye katılabiliyorum. Ama işi daha da renklendiren şey, son benim tahminim bir senedir artık online'da da bu atölyelere katılabiliyorsunuz.
Ya online olarak yani makarna atölyesine katılmak işte videosunu izlemek uzaktan canlı yayını anladığım kadarıyla. Yani başka nasıl olacak değil mi?
Yok öyle değil. Saati var. Kişi başı ücreti var. Ve o masanın başında toplanmış insanlar yani ve ekip 2 saatlik birebir uygulamalı makarna, pasta ya yani makarna veya daha farklı ravioli neyse bunu yapıyorlar ve malzeme listesini önceden sana bildiriyorlar. Evet. İstiyorsan sen de birebir bu makarnayı yani makarna derken tabii hamuru kesmesi diğer bütün süreçleri sıfırdan beraber yapıyorsun. Bunun atölye olması da zaten senin o yapma eylemini, etkinliğini bitiriyor olman. İzlemek değil sadece. Burada evet. İstersen herhangi birine tıkla, içine girdiğinde fiyatlarını da göreceksin. Saatlik kişi başı $16 olan var, $30 olan var.
Evet. Burada mesela birisi humus yapmayı, şakşuka yapmayı öğretiyor. Gelin size öğreteyim diyor. İnternetten dersini, saatini alıyorsun. 1,5 saatlik bir etkinlikmiş mesela bu. 16 kişiyi alıyor. Adam başı 15 pound mu? Doğru mu görüyorum? Bu şekilde, doğru. Bu şekilde bir şey var. Yani 1,5 saatte 16 kişiye hizmet edebiliyorsa 10 kişi olsa bile 150 poundluk 1,5 saat içinde yaklaşık 200 poundluk bir şey mesela buradan evinden çıkmadan kültür satabiliyor. Diğerleri de evinde. Herkes evinde. Dünyaya dağılmış şekilde hepsine birden kültür ihraç edebiliyor. Yemeği, mutfağı, bilgiyi.
Tabii gastronomi yani başlı başına yeni bir ekonomi oldu. Humus, İsrail mutfağı, Lübnan mutfağı yani humus ve mezelerle meşhur mesela. Muhtemelen hani buradaki lokal şef da kendi alanında ünlüdür. Bunu da belli bir metodolojiyle yapıyorlar.
Ben de şimdi mesela aynı sayfada aşağıda bir video açtım. Şimdi kültür ihracatı, yani bütün şehrini, dinini, ritüellerini, davranışlarını, oranın havasını da videoya koyup oradan sana paketleyip satıyor. Yani diyor ki yani gerçekten insanlar evlerinden çıkmadan internet üzerinden şu videoyu alıp izleyip ondan sonra onun oradan uyandığı ya keşke oralara gidebilsek ya da işte oraları görebilsek ya da şu lezzetleri tadabilsek ya da oranın yerlisiyle iletişim kurabilsek belki istiyor. Sonra yukarıdan da rezervasyonunu yaparak o ihtiyacını dijital olarak tatmin edebiliyor gerçekten de. En azından şimdi karşısında...
Yani, yani başka bir örnek de açabilirsin. Sanırım burada zaten buraya yani bu tarz deneyim turizmi için belli bir süreç gerekiyor. Yani senin buraya kaydolman, kaydolduktan sonra tabii ki tecrübeni iletmen, onun yanında bu online atölye için gerekli ses kamera donanımlarını burada sunman.
Bir şey daha var ama mesela şu anda şu videoyu izlerken bir karede özellikle durdurdum. Çünkü burada az önce inanılmaz bir işte ülkeyi gördük, işte kültürünü, turistik taraflarını göstermişler. Çok ilginç, bazılarına çok ilginç gelen şeyler göstermişler ama ardından bu kadın da aynı zamanda diyor ki ben de burada yaşıyorum. Az önce gördüğünüz şeylerin içinde yaşıyorum ve ben de orada mesela alışveriş yapıyorum diyor. Şimdi artık kendisini videoya koyduğu için, yani ülkesinin tanıtım videosuna kendisini koymuş ve kendisi orada gezerken falan, şimdi artık satış gerçekleşebilir. Çünkü ben bu kişinin videosunu gördükten sonra yukarıda kendisiyle artık bir saat, bir buçuk saatlik kurs aldığımda neyi satın aldığımı çok daha iyi hissediyorum. Aslında bana bir yemek tarifi de öğretmiyor. Komple bir turistik deneyim yaşıyorum. Çünkü ona o kadar çok şey sorabilirim, onunla o kadar çok şey paylaşabilirim ki. Oranın bir yerlisi olduğu için. İşte bu gerçekten aşağıda videona, yani sadece kendisini mutfakta göstermeyip ülkesinin tanıtım filminin içine kendisini koyduktan sonra yaptığı şeyi ben çok mantıklı buldum. İncedir ama yani öne çıkartmak istedim. Öyle.
Aslında bu şöyle, bir her girişim bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Açıkçası ben Napoli'ye gittiğimde veya biz genelde eşimle seyahat ederken şöyle bir hisse kapılıyorsun. Yani yurt dışına gittiğinde senin için programlanmış ve biraz da nasıl diyeyim, yani artık herkesin ezberlediği turistik sunumların dışına çıkıp gerçekten burada bu insanlar nasıl yaşıyor? Yani neler yiyorlar? Bunu merak ediyorsun ve ben bazı zaman otelden çıkıp, gerçi İtalya'da çok yapmışımdır yani, bizim böyle simit çay tarzı yerlere girip yemek yedim. Orada da oturulur, yani masaya oturunca ayrı para aldıklarını da orada öğrenmiştim yani. Hani sen sadece al götür pizza yapan yerler var. Yani o kadar küçücük bir yer ki, yani bizim hani fırınlar gibi falan. Ya sen bu ara sokaklarda ki detayları merak ediyorsun. Yani orada görünenin arkasında burada ne yaşanıyor? Yani deneyimi hissetmek, yaşatmak. Ve tabii bu pazarın yükselmesinde bence yani özellikle 4-5 sene içinde Instagram'ın, yani görsel olarak insanların yaptığı şeyleri paylaşma güdüsünün çok fazla etkisi var. Enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela burada şöyle örnekler var. Sadece sizi çok özel fotoğrafların çekilebileceği yere götürmek için önerenler var. Veya bir günlük program, yani bu şarap mahzeninden üzümü toplayıp sonra üzümü ezip sonra bunu birebir akşama kadar yapmak, bunun yanında peynir yapmak da var. Ya dolayısıyla bir ülkede sadece turistik yerlerini gezip turistik eşyalar almak yerine gerçekten orada bir şeylerin içinde olmak ve bunu yapıyor olmak, bunun da çünkü bir hikayesi olacağını bildiğin için sen de buna katılıyorsun. Bu pazar genel itibariyle de büyüyor.
Bir de şöyle bir şey var. Bazıları diyor, şöyle düşünebilir. Ya şimdi ben mesela turizme girsem, yani ülkemin işte yemeğini öğretmeye çalışsam, işte hatta insanlar gelsin ben onları burada fotoğraf çekmeleri için Instagram'da fotoğraf çekecekleri iyi yerleri gezdirsem falan. Ya buna kimin parası yeter? Yani kim buna para harcar ki? Yani şey refleksi var. Yani buradan para kazanılamayacağını, çünkü bu kadar çok insan olamayacağını falan. Orada çünkü biz Türkiye'de gezemiyoruz dünyayı. Bizim için dünyayı gezmek çok büyük bir harcama. Kültürel şeyler çok lüks şeyler bizim için. Ve biz de genel olarak dünyayı böyle düşünüyoruz. Ve buradan bizim para kazanamayacağımızı, biz buna para harcamıyorsak bundan para kazanamayacağımızı bazen düşünebiliyoruz. Burada özellikle ben de hani belki bazıları öyle düşünürse onu vurgulamak istiyorum. Özellikle sermayeyi çözmüş insanlar ya da kalkınmış toplumlardaki insanların gerçekten biraz işlerini güçleri yola oturtmuş oluyorlar ve hani nasıl söyleyeyim, bizler böyle geçim sıkıntısındayken ve hayatımızı o meşgul ederken onların öyle bir dertleri kalmadığı zaman başka arayışlara giriyorlar ve çok ciddi bir şekilde deneyim, yani sıkılmaktan kurtulmak için servet harcamaya hazır çok fazla insan var kalkınmış toplumlarda. Ve gerçekten onlar için artık bundan sonra parayı harcayacakları esas şey, ya daha bir tane daha televizyon mu alacak, bir tane daha araba mı alacak? Yani bunları da aldığı için, hayatında bir şeyleri oturttuğu için bundan sonra gerçekten para harcayacak güzel tek bir şey deneyim. Deneyime para harcıyor. Ve o yüzden hani Japonları, hem de genç olmuyor, böyle yaşlı yaşlı Japonların ellerinde fotoğraf makinesiyle 1980'li yıllardan beridir Türkiye'nin her yerini geziyor olmaları, onların başka yapacak bir şeyi kalmadığından, anlatabildim mi? Her şeyi o kadar güzel çözmüşler ki hayatlarında, öylesine güzel bir sistemle yaşıyorlar ki toplu taşımaları, şunları bunları, yapacakları işleri de bitmiş ve kazançları durmuyor. Çünkü sermayeden kazanıyorlar. O yüzden geziyorlar ve gezmedik yer bırakmayana kadar geziyorlar. Bunu anlamak lazım. Özellikle bizler darda bile olsak maddi olarak, öyle düşünmeyelim. En çok parası olan insanların ihtiyacı olan şey bizde var. Turizm ve deneyim. Bunu iyi hatırlayıp buna göre konumlanmak lazım. Uzatıyorum ben de ya.
İstersen başka bir etkinliğe de bakalım. Ben hani yukarı yine herhangi bir ilanın altında.
Ben burada Airbnb vardı. Onu açtım. Orada güzel örnekler var gibi. Siz bunun linkini yollamışsınız. Airbnb Adventures diye bir şey var. Bunlardan açayım mı mesela?
Olabilir. Yani orada da var. Yani
sen özellikle söylersen Ahmet, bunlardan bir tanesini açayım incelediklerinden. Çünkü ben de şu anda yeni bakıyorum. Ya da öbür sayfaya gireyim, oradan bakalım. Öbür sayfada da yine...
Biz gene istersen bu İtalyan makarna örneğine dönelim. Yani onun linkini de paylaştı herhalde biraz önce.
Ha, öyle mi? Hemen onu da açıyorum o zaman.
Evet. En son paylaştım.
Tamam, o da geldi. Bu da pasta yapma, tamam. Makarna yapma olayı, evet.
Evet, yani bunun üstüne ya burada sadece yemek yapma değil olay. Daha farklı örnekler var da biz buradan şöyle...
Bu arada biz şeyi iyi anlatalım. Yani burada şu anda Türkiye'de birisinin yaptığı bir başarı hikayesini paylaşmıyoruz. Ama çok paralel bir şey paylaşıyoruz. Rahatlıkla Türkiye'de de yapılabilecek bir şeyi, ama başka bir ülkede bir başkasının yaptı. Büyük ihtimalle bir İtalya'nın İtalya'da yaptığı.
Şimdi hemen konuyu basitleştirelim. Yani burada konu şu. Kadir, ben söyleyeyim. Kapadokya'da 5 sene önce balon yoktu. Yani atla sabah turu veriliyor şu anda. Sabah sanırım 5-6 gibi bütün bu alanı dolaşıyorsun. Ondan sonra... Mesela bizim o meşhur o çömlek, bunu yapma konusu bir deneyim. Bu eskiden turistik bir faaliyet değil, sadece hani oradaki ürünleri pazarlamak için bir promosyondu. Ama insanlar bu çömleği yapmak istiyorlar artık. Yani dünya, evet, böyle bir yere geldi ve onunla fotoğraf çekmek istiyorlar. Hı hı. Yani buradaki konumuz şu. İtalya'daki adam 70 senedir bu sokak arasında esnaf. Ve adam artık yeni bir sonraki nesil Diyor ki buraya gelen insanlar bunu yapmayı birebir şefinden 60-70 yıllık bu işin duayeninden öğrenmek istiyor. Bunun adı atölye. Dahası bunu da dijital olarak yapmak istiyor. Biz şunu söylüyorum. Evet böyle bir imkan var, böyle bir platform var. Benim gördüğüm kadarıyla şimdi hazır döner yemekten bahsetmiyoruz. Hazır baklava satmaktan bahsetmiyoruz. Yani deneyimle beraber satmaktan bahsediyoruz. Ben şunu söylüyorum. Ya onlar makarnayı satıyorsa biz baklavayı yapma atölyesini niye burada hani koymuyoruz?
Evet.
Yani ben Kayserliyim. Şöyle iyi bir mantı yapan olsa yani yurt dışı değil belki ben de girer satın alırım. Derim ki uzun zamandır hani yiyemiyoruz bir böyle beraber yapalım. Veya çocuklar için ya yani bunun alt kırılımları var. Sağlıklı yiyecekler yapanlar var. Belki çocuk atölyeleri olur. Hani çocukların bunu öğrenmesi. Çünkü senin karşında bir şef var. Şu anda 2 saat boyunca oradaki 4-5 kişiyle beraber bu yapılacak. İstersen gidebiliyorsan yerinde katıl bir atölyeye. Hem bu işi öğren. Belki arkadaşlarına da sonra ikram edersin. Katılamıyorsan da parasını öde uzaktan. Onun için emin ol baklava konusunu daha önce konuşmuştuk. Birçok yabancının bunu merak ettiğini ben biliyorum. Yani baklava nasıl yapılıyor? Bunu bir öğrensek. Hı hı. Yapabilir, yapamaz. Ona bir şey söylemiyorum. Ama mantı, yani İtalya'nın makarnası varsa bizim de mantımız var abi.
ve yani çok güzel şeyler birbirine bağlanıyor aslında. Böyle bölümler ilerledikçe geçmişteki bölümler de daha da çok anlamlı olmaya başlıyor benim kafamda yani. Yani mesela insanları buraya getirip işte Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan o sarayları göstermekle kalma. Diziyi çek, ondan sonra işte diriliş dizileri çek, bilmem ne dizileri çek, binbir gece dizileri çek. Onları şey yap, onunla da kalma. Bu sefer bunun şapkasını yap, tişörtünü yap, onları çıkart. İşte baklava yapmakla kalma, baklava nasıl yapılır onu da sat. İnsanları çanak çömlek satma, çanak çömleği nasıl yapılır onu da sat, onu yapayım derken yanına şunu da ekle, bunu da ekle. Devamlı ya bakın biz ne yapıyoruz ve nasıl yapıyoruz diye durmadan bir hikaye oluştur ve devamlı onu insanlara tadına baktır. Ve bunun sonu ucu bucağı yok ve gerçekten de işte aynen ben tekrar ediyorum ama şu anda kendime de anlatıyorum yani çok çok mantıklı yani bir yerde her zaman uydurabilirsin. Bak Walt Disney diye bir şey var ya, adamlar kıçlarından prenses uyduruyorlar devamlı yani, yaratıyorlar. Ya şöyle bir kız olsun diyor, şöyle bir hayatı olsun diyor, uyduruyorlar ve ondan sonra bütün kültürüyle, hayatındaki arzuları, fırsatları şeyiyle bütün o hikayeyi yaratıp sonra yani olmayan bir şeyi deneyime çeviriyorlar ve deneyimden inanılmaz bir paralar kazanıyorlar. Sonra ona da kalmıyorlar. Onun oyuncağını yapıyorlar, onun bilmem nesini yapıyorlar. Yani sonları, yani işte bu kültür olayı, özellikle satacak deneyim olayı inanılmaz. Bir de şu var, yani bizler çok alışmış oluyoruz. Hiç bizim için kıymeti kalmıyor. Artık hiçbir esprisi yok ama adamlar böyle çok ilginç bir şey görmüş olarak bakıyorlar. Mesela biz bir kahve yapıyoruz, Türk kahvesi. Hiçbir olayı yok yani. Türk kahvesini cezveye koy, işte kaynarken tam taşmadan bardağı doldur, bitti gitti. Abi işte
bu, yok, öyle bu, değil, öyle değil.
Bunu almaya yani, hazırlar evet. Yani bunu almaya, bunu deneyimlemeye, bunun tadına bakmaya çok hazırlar ve istiyorlar yani. Bizim o yüzden elimizdekini görmemiz lazım.
Türk kahvesi konusunda aynı söylediğin gibi yani yurt dışında bunun için cezvesinden kahve çeşidine, lokumuna kadar bize ziyarete gelen arkadaşlara bir seremoni yapıyorduk. Yani bu böyle yapılır, böyle yenir, hani şöyle olur falan. Bu unutmayacakları bir deneyim gerçekten oluyor yani. Hani çünkü onun da bizim için çok normal. Yani gün atıyorum yabancıya sorsan diyor ki ya 8 bardak çay içiyor. Günde 15 bardak çay içiyorlar diyor. Bak düşünsene abi, 15 bardak çay içiyorlar hem de sıcak içiyorlar böyle falan. Yani tüm evet. Dışarıdan baktığında bir Türk kahvesinin normal içme ve sunum hariç abi. Bir de biz bunu bu future telling fala bakma olayını da biraz böyle hikayeleştirip yaptık. Bir ara bayağı üniversitede asistanlar falan soruyordu bu Türk kahvesinin işte future fala bakıyormuşsunuz. Bu nasıl oluyor?
Evet, doğru.
Burada önemli konu şu zaten. Biraz önce Kadir abinin bahsettiği konu, yani yurt dışındaki müşterinin aslında zengin müşterinin bütün dünyadaki varlığa sahip olduktan sonra gelip burada deneyim araması, yeni ve özgün bir aslında yolculuğa çıkmak istemesinden kaynaklanıyor. Ve bizim günlük hayatta, yani Türkiye'de yaşayan bireyler olarak yaptığımız birçok şey bize özgü. Yurt dışına çıktığımızda başka insanların veya işte başka kültürlerin de yaptıklarını gördüğümüzde onlar da şunları şöyle yapıyor diye şaşırıyoruz. Ama yurt dışından buraya geldiklerinde de birçok turist, işte Ahmet Bey'in dediği gibi günde 15 bardak çay içilir. Aslında onlar için büyük bir değişim veya yenilik, onlar için ilginç. Ve bunları aynı Kadir abinin dediği gibi bir bütün olarak değerlendirip işte cezvesinden tutun, onun nasıl yapıldığını anlatmaktan tutun da kahvenin kendisini satmaya kadar her türlü değerlendirebiliriz. Yani kendi kültürümüzün her bir parçasını, günlük yaşam deneyimimizin her bir parçasını yurt dışındaki müşterilere çekici ve cazip hale getirerek bir şekilde oradan biz de kazanç elde edebiliriz.
Evet, ama bir şeyin başında, bütün bunların başında öncelikle kendi kültürümüzle barışık olmak geçiyor. Yani diğerlerinin yaptığı şeylere hayranlıkla bakarken kendi yaptıklarımızı eksik, yetersiz, hatta örtbas edecek, utanılacak bir şey zannedersek, ezikliğini yaşarsak, yaptığımız şeyin farklı olduğunu değil, aslında geri olduğunu zannedersek, altı üstü farklı olmadığını, işte o zaman çok büyük bir fırsat kaçırıyoruz. Geri kalanlar gerçekten yapıyorlar ve gösteriyorlar, paylaşıyorlar. Biz mesela hani duvarda resimli kilim olayı vardır ya, mesela bir yabancı gelse desen ki ay şimdi hor mu görürler acaba ya, şunu kaldıralım biz. Halbuki doğrusu yanlış olmayan şeyler bunlar, ama yani biz onu dünyaya satabiliriz ve bütün filmlerimizde, bütün yerel kültür şeyimizde duvarda kocaman resimli kilim olayını yok etmek zorunda değildik. Ama yani bunu biz de pazarlayabilecekken, mesela atıyorum bir örnek olarak söylüyorum bu arada bunu sadece, biz de bunu piyasaya sokabilecekken tam tersine başkalarının kültürlerini fazla satın aldık ve tam tersine bizim satacağımız kültürü yok ettik kendi elimizle. Ve şimdi bazı sinemacılar, bazı diziler bunları ortaya çıkartıyor. Bize diyoruz ki bak işte bizim bilinçaltımızda geriliğimizi örtememişler. Ay bunları niye sunuyorlar, bunları niye gösteriyorlar? Ama ondan sonra video okuyorsun, millet çıldırıyor. Çünkü senin kendine hor gördüğün, kendine yetersiz gördüğün o şey aslında kötü değil. Yani özellikle konu renkler, zevkler ve renklere indiği zaman bir şeyin motifinin nasıl olduğu, sana neyi çağrıştırdığı önemli değil. Yani onun yanlış olduğunu iddia etmiyor olmak lazım. Bizim de inanılmaz bir kültürel, en azından şekil bakımından, biçim bakımından çok değişik motiflerimiz. Yani kapkacağından tut, konuşma şekline, oturma kalkma şekline kadar bile çok farklı şeylerimiz var. O yüzden bunların hepsine sahip çıkıp gösterirsek neler olacağını görürüz yani. İnsanların ne kadar ilgi göstereceklerini o zaman görürüz.
Kesinlikle orada şunu eklemek istiyorum. Kültür aslında inkar edilemez ve bir şekilde sahiplenilmesi gereken bir şey. Aslında hani sadece bunu biz bu şekilde konuşuyoruz ama ülkeler bile birbirlerine kültür ihraç edip, yani şöyle söyleyeyim, sömürmek istediği ülkelerin kültürlerini baskılayıp kendi kültürünü oraya ihraç edip orada bile üstünlük sağlamaya çalışıyor. Bizim bugün belki içinde bulunduğumuz, bir şekilde hissettiğimiz, bizim kültürümüzdeki bazı parçaları işte bir şekilde örtbas etmek istemek veya saklamak istemek de bundan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü biz işte o havalı filmlerde, dizilerde, yani aslında beğendiğimiz ve hayranlık duyduğumuz bütün yurt dışı içeriklerinde hep daha işte şaşalı hayatlar gördük ve kendimizin olan şeyleri genelde işte çok da böyle yüksek mevkilerde, makamları görmediğimiz için bunları saklayalım ki diğer kültürlere, daha doğrusu yurt dışındaki diğer insanlara çok da rahatsızlık vermesin, onların gözüne batmasın diye düşündük. Ancak aslında tam tersini yapmamız gerekiyor. Bu bizim kültürümüz, bizim işte neslimiz bu şekilde bir yaşama alışmış. Biz bunu böyle yapıyoruz. Bu da bundan dolayı özgün ve yeni bir şey. Bunu sahiplenip böyle anlatırsak, daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. İşte bir çiğ makarnayı İtalya nasıl anlatıyor, biz anlatıyorsa biz böyle pişiriyoruz, böyle yiyoruz diye. Biz de kendi kültürümüzün unsurlarını, varlıklarını sahiplenip onları hiçbir şekilde yok olmasına hani sebep olmadan daha da fazla aslında harlayarak, gürleyerek bunları ortaya çıkarmalıyız, açığa çıkarmalıyız. Bunun üzerinden de yani kendi işimizi kurabiliriz.
Ve evet, yani çok derinlere gitmiş oluyoruz ama ben tekrar söz almayayım o yüzden. Ama gerçekten bence güzel bir şeyleri konuşmuş olduk.
Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun.
Öbür bölümlerde görüşürüz o zaman.